Ayrım 14, Turnike, Hakan Erol, sayfa 140. Size yönelik bir operasyon olacak. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'la ilgili çok ciddi iddialar bulunuyordu. Cemaatin birçok konferansına, iftarına ve toplantısına katılan Okuyan, bu organizasyonlara katılımını hiçbir zaman gizlemiyordu. Hatta bu konuyla ilgili olarak Oda TV'nin sorularını da yanıtlamış olan Okuyan şunları söylüyordu. Hem ben Adnan Oktar grubunun daha önce 7-8 kez toplantısına, konferans ve iftarlarına katıldım. A9 adlı televizyonlarında programa katıldım. Demin de dediğim gibi davete icabet edilir, bunda bir sorun yok. Davete icabet edilir diyen Okuyan haklıydı. Zira bu tip yapılanmalar tanınmış isimleri organizasyonlarına davet ederek güç gösterirdi. Ancak Okuyan'ın Oktar cemaatiyle ilişkisi yalnızca bir davet üzerinden ilerlemiyordu. Yaşar Okuyan açıkça Oktarcılarla kol kolaydı. Şöyle ki, cemaate yapılan operasyonda ele geçirilen dokümanlardan img:image.eo1, voi2, Dollar Card Files 102.34.168.doc adlı belgede Yaşar Okuyan'ın cemaatin siyasilerle ilişki kuran ismi Eymen Kod adlı Aylin Atmaca'yı uyardığı görülüyordu. Tamburalı Paşa olarak tanınan emekli kor general Hasan Kundakçı'nın akrabası olduğunu savunan Aylin Atmaca, kurduğu her kritik ilişkide Kundakçı'nın ismini vererek irtibatı kolaylıkla sağlıyordu. İşte Okuyan böyle bir isimle iletişim kuruyor ve çok tartışma yaratacak cümleler sarf ediyordu. Cemaat tarafından tutulan notun içeriğinde Yaşar Okuyan, Eymen'i Oktar cemaatine seçimlerden önce yapılacak bir operasyon konusunda uyarıyordu. Okuyan ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da bu operasyona bizzat onay verdiğinin altını çiziyordu. Söylediklerinin kesin olduğunu vurgulayan ve cemaate tedbirinizi alın diyen Okuyan için tutulan not şu şekilde. Yaşar Okuyan Eymen Hanım'ı aramış veya mesaj göndermiş. Size yönelik 2019 seçimleri öncesi bir operasyon olacak. Tayyip Bey'in onayıyla. Bir şey bilmesem söylemezdim, net konuşuyorum. Ona göre tedbirlerinizi alın demiş. Öte yandan cemaatin önemli isimlerinden Ulviye Didem Ürer ile Bilge Soylu Kod adlı Alev Babun arasında geçen WhatsApp konuşmasında VIP Yemek Salonu Version 1.1 XIS isimli Excel dosyasına yer veriliyordu. Hangi isimlerin etkinliğe davet edildiğinin belirtildiği listede Yaşar Okuyan'ın yanına düşülen not dikkat çekiyordu. Okuyan için yer kaldığı takdirde Adnan Oktar ile aynı masaya oturtulacağı ifade ediliyordu. Kısacası Yaşar Okuyan Adnan Oktar'la aynı masaya oturacak kadar ona yakın duruyordu. İftara davet edilenler ve katılanlar. FETÖ'nün organizasyonlarını hatırlayınız. Mesela Türkçe olimpiyatlarını. Kimler kimler yoktu ki? Siyasetçisinden sanatçısına, sporcusundan gazetecisine, iş adamından bürokratına kadar her kesimden davetli vardı. İşte bu yüzden size şimdi çok da yabancı olmadığınız bir konuyu anlatacağım. Adnan Oktar ve cemaati uzun yıllar boyunca çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu organizasyonlarda hiçbir masraftan kaçınmadılar. Gösteriş aynı zamanda bir güç gösterisi olarak kendini hissettirdi. A9 TV'nin kuruluş yıl dönümüyle Çırağan Sarayı'nda düzenlenen ve operasyon yılına kadar geleneksel hale gelen iftar organizasyonları cemaatin en istikrarlı sürdürdüğü çalışmaların başında geliyordu. FETÖ'nün Türkçe olimpiyatlarında olduğu gibi Oktarcıların da bu organizasyonları devlet yetkililerince yalnızca izlendi. Tarih 20 Haziran 2018, konu A9 TV'nin Fethiye Sarayı'ndaki bayram kutlaması. Davete katılanlar arasında birçok ünlü isim, siyasetçi, gazeteci ve iş adamı bulunuyordu. Kibariye, Ebru Polat, Semiha Yankı ve Muazzez Abacı gecede sahne alan bazı isimlerdi. Kibariye söz konusu gecede hızını alamayarak sıklıkla Oktar için "Oy canını yerim" derken "Yakışıklı adam, sizi seviyoruz, Türkiye'nin kıymetli insanlarındansınız" ifadelerini kullanıyordu. Kızını Oktar ile tanıştırmaktan da geri durmayan Kibariye, "Sizi çok seviyor, sizi görmek istedi" demekten kendini alamıyordu. Gece boyu Oktar'ın yanına giden Kibariye, ''Aşk yiğidom, dünya sizi seviyor. Helal olsun, helal olsun sana be. Maşallah, maşallah.'' gibi ifadeler kullanıyordu. Yine aynı etkinlikte Muazzez Abacı da Oktar'a sarılırken Oktar da Abacı'yı alnından öpüyordu. Abacı Oktar için şanımız da geldi, gönlümüzün şanı da geldi. Sevgili Adnan hocamıza sevgilerimiz, saygılarımız, maşallahlarımızla hoş geldiniz diyoruz. Burada beraber olmamızın sebebi sizsiniz. Sizlere minnet borçluyuz. Allah gönlünüzün bütün dileklerini yerine getirsin Sayın Adnan Hoca ifadelerini kullanıyordu. Sahnede kendisine çiçek sunulan Ebru Polat ise sizin özelliğiniz ne biliyor musunuz? Hocamızın yanında olan herkes bayanlar çok çok güzel, erkekler çok çok yakışıklı. Vallahi biraz önce dans ederken gözümü alamadım maşallah diyeyim diye belirtiyordu. A9 TV'nin etkinliğinde Adnan Oktar tek tek masaları da gezerek konukları selamlıyordu. Bu esnada Oktar'ın elini öpenden tutun da önünde düğme ilikleyene kadar herkesi görebiliyordunuz. Salona çok zarif bir beyefendi girdi. A9 TV'nin 8. yıl dönümü kutlama yemeği İstanbul Raffles'ta gerçekleşmişti. Geceye Muazzez Ersoy damga vurmuştu. Ersoy Adnan Oktar salona girdiğinde zarif bir beyefendi salona girdi anonsunda bulunuyordu. Ersoy salondan ayrılırken de Oktar ile çok samimi bir şekilde sarılıyordu. Muazzez Ersoy'un yanı sıra etkinliğe Güllü, Ankaralı Turgut, Arif Susam, Huri Sapan, Mesut Külahlı ve Engin Çağlar gibi isimler de katılıyordu. Adnan Oktar ve cemaatine yapılan operasyondan sonra Muazzez Ersoy bir açıklama yaparak o gece her sanatçı gibi çıkıp şarkılarını söylediğini ifade ederken kimin ne olduğunu bilemeyiz maalesef açıklamasında bulunuyordu. Öyle isimler var ki. Son olarak bir etkinliğe daha değinmekte fayda var. 24 Mayıs 2018 tarihinde Adnan Oktar ve cemaati Çırağan Sarayı'nda bir iftar yemeği düzenliyordu. 1000 kişinin katıldığı davette gazeteciler, tiyatrocular, eski savcılar, dekanlar, iş adamları, doktorlar, mankenler, sanatçılar, yabancı modeller, emekli albaylar, eski belediye başkanları ve din adamları gibi değişik kesimler bulunuyordu. Bu kez sizi etkinliğin öncesine götüreceğim. Oktar cemaatine yapılan operasyonda ele geçirilen dokümanlarda Çırağan Sarayı etkinliğine dair de dikkat çeken notlar bulunuyordu. Çırağan İftar 23.05.2018 boşluk son .xslx isimli dosyada etkinliğe katılacakların isimleriyle beraber o kişiyi etkinliğe davet eden cemaat üyesinin ismi ve katılımcıya dair çeşitli notlar tutulmuştu. Dosyada yer alan bilgiye göre etkinlikte Yeşilçam oyuncuları Yavuz Karakaş, Hasan Yıldız, TRT World çalışanı Muhammed Taha, A Haber editörü Emre Özcan ile beraber Anadolu Ajansı ve ATV çalışanının yanı sıra AKP'li, CHP'li ve Saadet Partili isimler de yer alıyordu. Söz konusu kişiler hakkında çeşitli notların da tutulduğu görülüyordu. Ancak iftardan bir ay önceki WhatsApp yazışmaları daha da dikkat çekiciydi. Cemaat üyeleri Ulviye Didem Ürer ile Alev Babuğ'un arasında geçen yazışmalarda yönetmen Hamdi Alkan ile ilgili bir not göze çarpıyordu. Alkan ile fotoğraf çektiren cemaat üyelerinin fotoğrafını Ürer ile paylaşan Alev Babuğ'un Çırağan Sarayı'ndaki etkinlik için Hamdi Alkan mutlaka geleceğim demiş diye yazdığı görülüyordu. Ürer ise Soylu'ya aa çok iyi şeklinde bir yanıt veriyordu. A9 TV'ye çıkanlar. Öte yandan A9 TV'de Adnan Oktar'ın karşısına yine birçok ünlü isim çıkmıştı. Çeşitli programlara katılanlar arasında Cem Küçük dışında başka dikkat çeken isimler de bulunuyordu. Kimler yoktu ki? AKP'den CHP'ye, BBP'den DP'ye milletvekilleri, yargının önemli isimleri, bürokratlar, spor yorumcuları, gazeteciler, akademisyenler, tiyatrocular... Yüzlerce örnekten birkaçını sıralayalım ancak ne kadar yazarsak yazalım hep bir eksik kalacağını da belirtelim. AKP'li Burhan Kuzu, eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker, CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Jetçi Ramiz lakabıyla tanınan emekli Tuğgeneral Ramiz İlker, Atatürkçü Düşünce Derneği kurucusu Profesör Doktor Anıl Çeçen, eski Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak ve daha nice isim. Kısacası sağcısı solcusu A9 TV'deki programlarda bir şekilde boy göstermişti. Elbette bu saydığım isimler programlara çıktılar diye Adnan Oktarcı olmuyorlar, böyle bir durum yok. Ancak bilerek ya da bilmeyerek bu kanala meşruluk kattıkları da maalesef bir gerçek. Öte yandan Burhan Kuzu için ince bir detayı da atlamayalım. Kuzu sosyal medya hesabından birçok kediciyi de takip ediyordu. Burhan Kuzu cemaatle 2010'lu yıllarda da tanışmamıştı üstelik. Bu tanışıklık çok eskilere dayanıyordu. 22 Mart 2003 tarihinde dönemin Anayasa Komisyon Başkanı Burhan Kuzu, Oktarcıların Ankara'daki Sheraton Otel'de Kıbrıs için gerçek çözüm konferansına katılanlar arasında yer alıyordu. Beşinci bölüm, Sabah gazetesinin Oktar ile ilişkisi. Sabah.com.tr'nin eski genel yayın yönetmeni İsa Tatlıcan. Sabah'ın yayın yönetmeninin yolu adli makamlara neden düşer? Öyleyse tane tane anlatalım. Önce, Tatlıcan Adnan Oktar cemaatine yapılan operasyon döneminde Sabah.com.tr'nin genel yayın yönetmeni koltuğunda oturuyordu. Ve operasyon sonrasında da, yani 2020'nin ikinci yarısına kadar da bu koltukta oturmayı sürdürdü. Tatlıcan 1 Mart 2019'da saat 11'e doğru İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün kapısından içeri girdi. Polisin karşısına oturdu. Kendisine avukat isteyip istemediği soruldu. Hayır dedi. Polisin ona tek bir sorusu vardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2016 Taksim 103.113 sayılı soruşturması ile ilgili olarak ifadenizi veriniz. Söz konusu soruşturma numarası neydi? Hemen savcılık kayıtlarını açalım, tam olarak şu yazıyor. Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü. Şaşırdınız mı? Peki neden Sabah.com.tr'nin yayın yönetmenine Adnan Oktar Suç Örgütü soruldu? Yanıtı kendisinden aktaralım. 1996 yılında abim Bülent Tatlıcan vasıtasıyla Adnan Oktar grubuyla tanıştım. Tatlıcan kendisinin cemaatten ayrıldığını ise şu sözlerle anlatıyor. 1999 yılındaki operasyonun ardından 2000'li yılların başı itibariyle gruptan uzaklaştım. Adnan Oktar'ın imamlarından olan ağabeyiyle birlikte cemaate mensup olduğunu söyleyen Tatlıcan, anlattığına göre kendi isteğiyle cemaatten ayrılmıştı. Nedense ayrıldığını söylediği tarihten sonra ne şikayetçi olmuş ne de cemaatle karşı karşıya gelmişti. 19 yıl sonra ise bir anda şikayetçi olmaya karar vermişti. Savcılıkla cemaatin imamlarından olduğunu itiraf eden İsa Tatlıcan'ı ağabeyi ile birlikte davanın müştekileri listesine yazdı. Ancak kafalar da karıştı. Her koyun kendi bacağından asılır diyerek ağabeyinin dosyasını bir kenara bırakıp Sabah.com.tr genel yayın yönetmeni İsa Tatlıcan'a odaklanıp sormamız gerekiyor. Adnan Oktar'ın imamlarından olduğunuzu 20 yıl nasıl sakladınız? Oktar için neler yaptı? İsa Tatlıcan bugün Adnan Oktar silahlı suç örgütü iddiasıyla yargı önüne çıkarılan cemaatte hangi faaliyetlerde bulunmuştu? Kendi ifadesinde şu yanıtı veriyor. O dönemde daha çok mesleğim gereği grubun dergi, kitap, belgesel yayınları gibi kültürel faaliyetlerle ilgilendim. İsa Tatlıcan'ın özgeçmişi de dikkat çekiyor. Zira Tatlıcan nedense nerelerde çalıştığını yazmamış. Doğal olarak dosyayı açtım. Yapının mercek, ilmi araştırma dergilerini hazırlayan kişisiydi. İsa Tatlıcan aynı zamanda cemaatin en öndeki örgütlenmesi olan Bilişim Araştırma Vakfı'nın da çalışanıydı. Cemaatin yayınlarını hazırlıyor, konferanslarını düzenliyor, insanları, özellikle genç kızları cemaatte örgütlemeye çalışıyordu. Peki Tatlıcan kendi geçmişini özgeçmişine neden yazmadı dersiniz? 9 ay neyi bekledi? Gelelim bir ayrıntıya daha. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın Adnan Oktar cemaatine yönelik soruşturmayı 2016 yılında başlattığına değinmiştim. Bu 2 yıl boyunca teknik takip yapıldı, ifadeler alındı ve soruşturma derinleştirildi. 2018 yılında ise düğmeye basıldı. Peki, cemaatin kritik noktalarında bulunduğunu kendi ağzıyla polise anlatan Sabah.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsa Tatlıcan bu sırada ne yaptı?
Hiç.
Ne gidip bir ifade verdi, ne soruşturmaya katkı sağladı, ne de tanıklıklarını anlattı. Öyle ki 2018 yılında yapılan operasyondan sonra Adnan Oktar'ın elemanları, eski arkadaşları İsa Tatlıcan'a sabah talihlerinde çıkan bazı haberler nedeniyle eleştirilerde bulundu. Ancak Tatlıcan yine de şikayetçi olmadı. Derken çeşitli ifadelerde Tatlıcan'ın adı geçmeye başladı. Böylece adı dosyada yer aldı. İşte bu sürecin ardından 2019 yılının Mart ayında İsa Tatlıcan gidip şikayetçi oldu. Savcı da onu müşteki yaptı. İlginçtir, İsa Tatlıcan yıllarca mensubu olduğu cemaat hakkında neredeyse hiçbir kritik bilgi vermedi. Oysa Tatlıcan gazeteciydi ve bu yapı Türkiye gündemindeydi. Tatlıcan durumunu şöyle açıkladı. İşim gereği bu grupla bugüne kadar muhatap olmak istemedim. Tatlıcan, Adnan Oktar grubundan hiç şikayetçi olmadım diye bahsetti. Eskiden bu yapının içindeydim. Bu yapıyı biliyorum diyen Tatlıcan, polise hiçbir kritik bilgi vermeden gitti. Tatlıcan 9 ay neden sustu? Neden bir zamanlar üyesi olduğu cemaati deşifre etmedi? Dahası 9 ay sonra neden birden gidip ifade verdi? Yoksa birileri mi ifade vermesini tavsiye etti? Anal ve oral helalmiş. Ortada duran bir soru var ve bu soru şu. İsa Tatlıcan cemaatin turnike adıyla anılan sapkın sisteminde bulundu mu? Hatırlayınız, İsa Tatlıcan polise verdiği ifadesinde 1996 yılında abim Bülent Tatlıcan vasıtasıyla Adnan Oktar grubuyla tanıştım. 1999 yılındaki operasyonun ardından 2000'li yılların başı itibariyle gruptan uzaklaştım demişti. Kuşkusuz bir zamanlar cemaatin iki numarası olan ağabey Bülent Tatlıcan'ın durumu kardeşini bağlamaz. Ancak Bülent Tatlıcan'ın dava dosyasına giren ifadesinde İsa Tatlıcan'ı ilgilendiren bölümler var. Zira Bülent Tatlıcan kardeşiyle birlikte cemaatte olduğu dönemde turnike sisteminin kurulduğunu İstanbul Emniyetine verdiği ifadede şöyle itiraf ediyordu. Örgüt içindeki erkekler 95-96 yıllarından sonra dışarıdan kızlar bularak turnike sistemi ile onlarla ilişki kurmaya başladı. Adnan Oktar'ın talimatlarıyla zaman içinde bu sistematik hale geldi. Bu sisteme karşı çıkanlar eşcinsel olarak yaftalandılar. İftiraların altından çıktı. İsa Tatlıcan adının peşine düşmeye devam ederim. Bakalım bu yol bizi nerelere götürecek? Adnan Oktar karşıtı politikacıların, gazetecilerin ve sanatçıların hakkında medyaya çok ağır ithamların olduğu faksların çekildiğini anlatmıştım. Bu isimler organize bir iftira kampanyasının hedefi olur, yıpratılmaya çalışılırdı. Peki, yıllardır merak edilen bu organizasyonun içinden kim çıktı dersiniz? Elbette İsa Tatlıcan. Nasıl mı öğrendik? Sizi etkin pişmanlıktan yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Seçim Köse'nin itiraflarına götürelim. Adnan Oktar bununla da kalmayıp talimatı ile bu şahısların hem toplum içerisinde hem de örgüt içerisinde itibarsızlaştırılmasına yönelik ibne oldukları, pezevenk oldukları gibi haberler çıkarılmasını sağladı. Ki bu itibarsızlaştırmanın asıl hedefi örgüt içerisidir. Böylelikle hem örgütten kopmaların önünü almış oluyor hem de gözdağı veriyordu. O dönem şimdiki gibi sosyal mecralar olmadığından bunu faks yoluyla yapıyordu. Hatta bu işler için örgütten bazı kişiler görevlendirilmişti. Bu kişiler örgütte artık gazete grubu olarak anılacak kişilerdi. Bu grubun lideri Fırat Develioğlu'ydu. Yine bu gruptan olduklarını hatırladığım şahıslar Alper Sayın, İsa Tatlıcan, Bülent Tatlıcan, Halil Müftüoğlu, Kartal İş, Korkut Yasa'dır. Bu şahıslar Adnan Oktar'ın talimatıyla hatta noktası noktasına ağzından çıktığı şekilde şahıslar hakkında aşağılık hakaretler içeren fakslar hazırlarlar ve hazırlanan bu fakslar hedef şahsın oturduğu semtten tutun şahsın akrabalarına kadar bu iftira ve yalan dolu faksları gerek posta yoluyla gerekse elden dağıtarak yaparlardı. Bu dönem Adnan Oktar aleyhinde yazı yazan, konuşan herkes hakkında bu siyasetçi olur, gazete sahibi veya yazarı olur, manken olur, yani herkes ama herkes hakkında bu faaliyetler yürütülmüştür. Buna örnek Saadettin Tantan, Fatih Altaylı, Emin Çölaşan, Ebru Şimşek gibi isimleri verebilirim. Yıllarca cemaatin içinde bulunan köse, bir dönem Fatih Altaylı, Emin Çölaşan, Saadettin Tantan, Ebru Şimşek gibi isimler aleyhindeki iftira kampanyasını böyle itiraf ediyordu. O itirafları hazırlayan ekipte yer alan Tatlıcan ise Sabah.com.tr'de yayın yönetmenliği yapıyordu. 14. ayrımın sonu. Sayfa 153.